Ayrım 35, Grizi 3, Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 319. Kıyılarınıza gül ve şiirle gelmediğimizi umarım anlamışsınızdır. Kömüre ölüm ırkasını kim giydirdi? Fransız İşgal Kuvvetleri 8 Haziran 1920 günü bir kruvazör, iki gambot, iki torpido ve bir nakliye gemisiyle Ereğli Limanı'na girdiğinde Deli Dürdane sahildeydi. Rüzgarda dalgalanan kınalı saçlarıyla ufuk çizgisine kadar olan tüm mavi sahayı gözetliyordu. Gemilerin Ruslara ait olduğunu ve Ereğli'yi bombalayacaklarını sanıyordu. Yöneticilerle görüşmek için şehre peş peşe işaret veren amiral gemisinden kuşkulanınca iki eliyle memelerini sıktı. ''Fukara Yakup'u sizin attığınız bombaların bağırtısı öldürdü, utanın!'' diye bağırdı. Şehrin korktuğunu ve hareketlendiğini sezinledi. Kaymakamla görüşmek için amiral gemisinden karaya çıkan subayla tercümanın peşine takılıp doğruca kaymakamlık binasına gitti. Kapıcı Dürdane'yi içeri sokmadı.
''Beni padişahın kızı mı sandın? Korkma, girmem içeri.''
Kapının önünde bekledi, biraz sonra ayrıldı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin girişimiyle şehir ileri gelenlerinin Fransız amiraliyle görüşecek bir heyet seçmek için toplandıkları binanın önünde durdu. İçeriden gelen seslere kulak verdi.
''El lakırtısı, araba takırtısı.'' diye omurdandı. ''Yedi kubbeli hamam mı kuracaksınız? Çıkın dışarı da başınıza ateş yağmadan gidin konuşun gavurla.''
Az sonra toplantı dağıldı. Rüştiye Mektebi baş muallimi ve Ereğli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Nimet Hoca başta olmak üzere liman reisi Nazmi Bey, belediye reisi Reşit, Aza Eşref ve Hacı Musa Efendi'den oluşan heyet dışarı çıktı. Duvarın dibine çul çaput içinde çömelen Dürdane ayağa kalkıp Nimet Hoca'ya doğru yaklaştı. Olağanüstü sezgi yeteneği ve daha önce duyduklarıyla Nimet Hoca'nın gemidekilerle görüşmeye gideceğini anladı.
''Ben bu gavur gemilerinin niyetini anladım Nimet Hoca.'' dedi. ''Git konuş bunlarla. Niyetleri nimetse soframız açıktır. Bir lokma ekmek için başımıza ateş yağdırıp içimizi ateşle doldurmasınlar.''
Dürdane'yi yakinen tanıyan ve seven Nimet Hoca düşüncesinden ve o anki iç fırtınasından sıyrılarak ''Sen merak etme Dürdane Bacı.'' dedi. ''Niyetleri kötüyse bizim helal nimetimiz onların boğazında kalır.'' Dürdane Hacı Musa Efendi'nin iyi boyanmadığı için yer yer dalgalı kayan boya abraşı kumaşını süzerken
''Sen bu kılığın kıyafetinde gavura görünme.'' dedi. ''Sana bakar yanlış hesap yaparlar. Allah etmesin şehri bombalarlar. Katliamın sebebi sen olursun.''
Heyet gülümseyerek duymazlığa vurup yürüdü. Dürdane işlerin safsaklanmaması, iyi yürümesi için heyeti 100 metre geriden izledi. İskeleye geldiler. Heyet 6 tavlamalı bir sandala binip amiral gemisine doğru yola çıktı. Dürdane sandalın gidişini seyrederken
''Bunların aldığı abdest ürküttüğü kurbağaya değmez.'' diye mırıldandı. ''Tepemize ateş yağar gene. Aleme talih, bize kör salih.''
Nimet Hoca'nın dışında tüm heyet üyeleri gram tuvalet giyinmiş, kürek çekenlere de bahriye elbisesi giydirmişlerdi. Amiral gemisinin sancağına yaklaştıklarında aralarındaki konuşmaları kestiler. Gemiye ilkin liman reisi Nazmi Bey çıktı. Fransız sancağını saygıyla selamladı, onu diğerleri izledi. Bir grup askerle birlikte heyeti karşılayan iki subay gayet nazik bir tarzda gemiye çıkanlarla tokalaştı. Kır saçlı ve tombul olanı, ''İçinizde Fransızca bilen var mı?'' dedi. ''Ben varım.'' dedi Nimet Hoca. ''İyi.'' diye kibarca gülümsedi tombul. ''Sizleri amiralime götüreceğim, beni izlemenizi rica ediyorum.'' Subayları izleyerek kumanda merkezine giren heyet masasının önünde baston yutmuşçasına dimdik duran amiralle yüz yüze geldi. Subaylar kendisini biricik hakikat dağıtıcısı olarak gören ve saygınlığını askeri değerlere tapınma üzerine kuran amirale Nimet Hoca'yı göstererek Fransızca bildiğini ve heyetin sözcüsü olduğunu fısıldadılar. Amiral hocayı tepeden tırnağa süzerken sıfırı ve hiçliği keşfeden bir Hint bilgesine benzetti onu. Giriş yapma gereğini duymadan metaforik bir ruh ve dille soruna doğrudan girdi.
Kıyılarınıza gül ve şiirle gelmediğimizi umarım anlamışsınızdır. Filomuzun burada bulunuşunun nedeni korsanlık ve haydutluk olaylarının artmasına ve şehrinizin İstanbul'dan gizlice kaçırılan silahların depolandığı bir geçiş yeri haline gelmesine dayanıyor. Amacımız dirlik ve düzenin kurulmasında Osmanlı Devleti'ne yardım etmektir. masallarınız oldukça zengindir ve oradaki iyilik perilerinin niyetini en az bizim kadar anladığınız inancındayım. Bunun içindir ki fikrimi dolandırmadan sizlere doğrudan söyleyeceğim. Herakleia tepesine asker çıkarıp orada kamp kuracağız. Heyetinizin bu harekete yardımcı olmasını istiyorum.
Amiral'in sözlerini heyete tercüme eden Nimet Hoca döndü, suskunluğunu kelimelere kilitleyen ve deliren bir insan gibi tepeden tırnağa süzdü amirali.
''Burada top tüfek yok.'' dedi. ''Karaya işgal gayesiyle çıkarsanız sizinle ölünceye kadar muharebe ederiz.''
Nimet Hoca'nın çıkışını soğukkanlılıkla karşılar gibi göründü amiral. Endişe ve tasayla dolu göreli bir zaman diliminde kaybolduğu sanısına kapıldı. Bir çift şeftali çiçeğine benzetti Nimet Hoca'nın gözlerini. Gözlerdeki yumuşak sevecen renk harmonisi dilin hasmane havasıyla nasıl da çelişiyordu. Anında cevap verememiş olmanın sıkıntısıyla masanın arkasına geçti. Heyete basiretli görünen ama onu kullanamayan bir amiral izlenimi verdiğini düşündü.
''Burası Osmanlı Devleti'nin ve Fransa'nın hayati çıkarlarının olduğu bir kömür havzasıdır.'' Buranın güvenliği tüm diğer bölgelerin güvenliğinden önce gelir. Eğer güvenlik önlemlerine yardımcı olmaz da bize karşı bir direnişe kalkışırsanız, güvenliğin selameti için direnişinizi kırmak zorunda kalırız. Bizleri istemediğimiz tatsız bir duruma mecbur etmeyin. Sizlerden ricam budur.
Biz kendi güvenliğimizi yabancılara teslim edemeyiz diye yeniden yükseltti sesini Nimet Hoca.
Şehrimiz ve havzamız güvenlik içindedir. Eğer bir huzursuzluk varsa bu da Rum Pontus kolonisinden kaynaklanıyor. Rombaki ve 69 numaralı Boyacıoğlu ocağının sahipleri olan Doktor Dünyas ve Boyacıoğlu Hacı Anesti'nin kışkırtmalarından kaynaklanıyor. Burada şunu da belirtmek isterim ki, kumanya almak için limana ve çarşıya gelecek olan askerlerinize elimizden gelen kolaylıkları gösteririz. Ama herhangi bir işgal hareketi güvenliği sağlamak bir yana güvenliği ortadan kaldıracaktır.
Dağlarınızın kanunsuz çetelerle dolu olduğunu ve bunların havzadaki güvenliği tehdit ettiğini hatırlatmak isterim.
Çete diye bahsettiğiniz güçler bizim Kuvayi Milliye güçlerimizdir. Eğer çetelerden bahsedeceksek onlar da sizin desteklediğiniz İstanbul hükümetinin Bolu, Düzce ve Adapazarı'nda bize karşı kışkırtıp ayaklandırdığı Anzavur, Şuayip gibi çetelerdir. Bizim güvenliğimizi tehdit edenler bunlardır. Bunların üzerine yürüdüğümüz için mi havzamızı işgal etmeye kalkışıyorsunuz? Tartışma bir müddet daha sürdü. Amiral heyeti ikna edemeyeceğini anlayınca görüşmeye son verdi. Fransızların işgalde ciddi olduğunu anlayan heyet endişeli dalgalı bir homurtuyla kıyıya ayak bastı. Heyeti kıyıda bekleyen Dürdane yandan yaklaştı, kulak verdi konuşmalara. Durum iç açıcı değildi.
''Boşuna zamanım geçti.'' diye mırıldandı sessizce. ''Aynanın karşısına geçip alın çizgilerime baksaydım daha iyi olurdu.''
Heyeti izleyerek belediye binasına geldi. Binanın önünde bekleyen meraklı kalabalık heyetle birlikte içeri girdi. Bina arı kovanı gibi uğuldadı, sustu, dinledi, yeniden uğuldadı. Az sonra binadan haberciler çıktı, minarelerden sedalar yükseldi, davullu tellallar mahallelere girdi, halk hareketlendi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti direniş hazırlıklarına başladı. Cemiyet ilk olarak eli silah tutan herkesi millet bahçesinde topladı. Toplantıya Recep Emmi ile Dürdane de katıldı. Toplantı askerlik yapmış gönüllülerden oluşan 200 kişilik bir müfrezenin kurulmasına yol açtı. Yaşlı olduğu halde fazla ısrar ettiği için müfrezeye Recep Emmi'yi de aldılar.
''Beni de yazın!'' diye bağırdı Dürdane. Başlarını çevirip bakanlar, gülümseyenler, duymazlıktan gelenler, helal olsun diye iç geçirenler oldu. Yazmadılar.
Tüm bunlar olurken Fransız işgal kuvvetleri baba burnuna 300 kadar Senegalli yaya bölüğü ile 3 ağır makinalı tüfek ve 2 top çıkararak Fransız bandırası diktiler. Amiral şehrin direnmeye hazırlandığını haber aldığı için muhtemel direnme noktalarını top atışlarıyla dövme emrini verdi. Şehir bombalanmaya başlayınca halk paniğe kapıldı. Şehri terk edip köylere ve ocaklara sığınma telaşesi egemen oldu her yere. Hükümet memurları geceleyin Viran köyüne çekildi. Tüm kuvvetlerini toplayarak Kefken'den acele yetişen ipsiz Recep, Göztepe'den Gülüç Çayı'na kadar olan sahayı tuttu ve çetelerine ölünceye kadar direnmeyi emretti.
muvazzaf askerliğini daha önce Yemen'de tabur başçavuşu olarak yapan, sonra kaçıp dağda çeteleşen Devrekli Muharrem de çetesiyle akşama doğru Ereğli'ye geldi. Onu yine çetesiyle Zonguldaklı Dursun Reis izledi. Bunlar Heraklea Tepesi, Kestaneci Köyü ve Kadı Tarlası tepelerine mevzilendiler. Top atışlarına, patlamalara ve makinalı tüfek takırtılarına aldırmayan Dürdane, şehrin içinde mırıldanarak gezinmeye başladı.
''Sen anca itleri, pislikleri kaçırırsın. Gücün kuvvetin varsa öldür beni. Beni sapsız balta sanma, köküm kömürdedir. Sapsız balta da olsam ben batmam, suyun üstünde kalırım. Hadi gücün varsa bir top güllesini düşür başıma. Benim başım şapkaya sığar, yedi düvele sığmaz.'' ''Sen devletliysen ben de deliyim, deli bir örümceğim. Ağımı dağıtırsan ben gene örerim. Zenginsin, topun tüfengin olsa, iki bitin bir okka gelse ne işe yarar ki? Yedirmemişsin, ünün büyümemiş, yemişsin götün büyümüş. Gelirsin eser gürlersin, sonunda bir bakarsın dört yanın derya kesilmiş, mahşer tilkisi gibi kalmışsın ortada.''
Kıyıya yanaşan bir Fransız gambotu karaya asker çıkardı. Diğer gemilerin topçu ateşi desteğiyle şehri işgale başladı birlikler. İlk gün ipsiz Recep'e bağlı çetelerin karşı ateşinin dışında ciddi bir direnişle karşılaşmadı Fransız birlikleri. Hastanenin bulunduğu mıntıkayı Kandilli yoluna kadar işgal ederek 3 kilometrelik bir alanı tel örgü ile çevirdiler. Dürdane tel örgülerin dışında kaldı. Fransız birliklerini görünce kıyamet gününün yaklaştığı sonucuna vardı. Şehir insansızlaşmıştı. Karanlık çöktüğünde çıplak ayaklarını bir su kuyusunun başında yıkadı, sessizden bir ağıt tutturarak evine gitti yorgun argın. Fransızlar ertesi gün topçu desteğiyle üç koldan harekete geçtiler. Bir kol Keştepe ve Kestanelik sırtlarını, bir kol hastane üzerinden şehrin kritik noktalarını, bir diğer kol ise Gavurman'ı hedef aldı. Fransızların Rum mahallesi olduğu için Gavurman'a girişleri herhangi bir direnişle karşılaşmadı. Askerler Rumların sevinç gösterileriyle karşılaşınca şaşırdılar. O sırada Dürdane de Gavurman'daydı. Sevinç gösterilerinin kıyısında yıkıntı bir suratla mırıldanıp duruyordu. Keştepe ve Kestaneli'ye doğru ilerleyen Fransızlar burada çeteler başta olmak üzere Kuvvayi Milliye'nin direnişiyle karşılaştılar. Bizanslılardan kalma kale kalıntılarının bulunduğu Heraklea Tepesi çevresinde yoğun çatışmalar oldu. Tepeye 32 kişilik çetesiyle mevzilenen Devrekli Muharrem, Fransız ilerleyişini kayıplar verdirerek yoğun ateşle durdurmayı başardı. Karanlık çöktüğünde Fransızlar Muharrem'in ve ipsiz Recep'in güçlerini püskürtememiş, 32 ölü ve onlarca yaralı vermiş, beklemedikleri bir direnişin şokuyla bir gün önce çevirdikleri tel örgülerin arkasına çekilmek zorunda kalmışlardı. Gece direnişçilerin yaralılarını iç mıntıkalardaki köylere göndermeleri ve ölülerini gömmeleriyle geçti. Bütün gün olağanüstü bir enerjiyle bağıra bağıra gezen Dürdane, bulduğu bir ölünün başucunda dirilip direnişe katılacağı umuduyla sabaha kadar sessizce bekledi. Geceleyin gelen takviye gemilerinin de desteğiyle Fransızlar sabahleyin Ereğli'yi şiddetli top ateşiyle dövmeye başladılar. Kuvvayi Milliye'den iki kişi ölüyü alıp gittikleri halde Dürdane oturduğu yerden kalkmadı. Geceliğin ölüyü susarak bekleyen kadın, top atışları ve mitralyöz takırtılarıyla birlikte konuşmaya başladı yeniden.
''Kim kimdir? Kim hangi yandadır? Kim kimi niye öldürdü? İnsan bu ölümü nereden buldu? Niye öldürdü, niye öldü? Ölüm niye çoğaldı? Kazmacılar yer altından niye çıkmadı? Kazmacıların çıkardığı kömüre ölüm ırkasını kim giydirdi? Kaçıp korkanlar yer altına niye indi? Deryadan gelen toplu tüfekli ölümün Bender Ereğli'den istediği şey nedir? Cemal ölümden kaçtı da Lazemi'nin çetesine niye katıldı? Ölüm dünyayı sardı sarmaladı, giden gelmedi, gelen gitmedi. Ermeniler Zonguldak'ı çok sevdi, Zonguldak'tan kaçtı. Herkes askere gitti, herkes askerden kaçtı. Vay vay vay vay başımıza gelenler vay. Benim Recep evden kovulmak için yaratılmış. Benim Recep'te hal kalmamış. Bu gavuru kovarsa ipsiz Recep kovar.
Dürdane patlama ve tüfek takırtılarının yarattığı büyük kargaşada ayağa kalkıp konuşa konuşa Yakup Gil'e doğru giderken direnişçiler de yoğun ateş karşısında daha fazla kayıp vermemek için iç mevzilere doğru çekiliyorlardı.
Ereğli halkı işgalcilerle cebelleşirken Kürt Ali çetesi İtalyanlara karşı pusu kuruyor, Laz Emin'in 52 kişilik çetesi ise Zonguldak'ta Fransız birliklerine karşı geceleyin taciz baskınları düzenliyordu. Çete en son baskında bir Fransız askerini kaçırdı. Ormana götürdükleri askerle dil meselesinden dolayı konuşamadıkları için uzun uzun bakıştılar. Senegalli Müslüman askerin birkaç dua okuması ve sık sık Allah sözcüğünü telaffuz etmesi Laz Emin'in ve çete mensuplarının hoşuna gitti. Askere sigara ve su verdiler. Askerle konuşamamanın sıkıntısını çeken Laz Emin birkaç dua okumak zorunda kaldı. Ellerini havaya kaldıran asker dualara dualarla cevap verdi hemen. Laz Emin elini askere doğru uzattı, sıcak bir tokalaşmayla birlikte askerin yanaklarından öptü.
''Cemal kardeş'' dedi Laz Emin, ''uzun Ali ile beraber bu askeri al götür. Kaçırdığımız yerin yakınlarında serbest bırak. Ben ömrümde hiç bu kadar insafımın yesiri olmamıştım. Çocukluğumda bir çoban kuşunun yavrusunu yuvasından çalmış, yavru öldüğü zaman da günlerce ağlamıştım. Her neyse, tüfeğine ve mühimmatına el koyduğumuzu ama canını bağışladığımızı gitsin arkadaşlarına anlatsın. Biz canavar değiliz, insanız.''
Cemal Uzun Ali ile birlikte askeri alıp karanlığa karıştı. Çete geceye tüfek çattı, ormanı büyük bir ateşle aydınlattı. Gök kubbe büyüdü, karanlık kendi gücüne kavuştu. Neferler Ereğli halkının Fransız işgal kuvvetlerine karşı gösterdiği direnişi konuşmaya başladı. Memleket zor günleri yaşıyordu. Gökyüzünde kum gibi yıldız kaynıyordu. Yunan ordusunun Bursa üzerinden doğuya doğru giriştiği ileri harekat devam ediyordu. Havzanın üstünde iki güç karşı karşıya gelmek üzereydi. Bir yanda Fransız kıtaları, makineli tüfekler, dağ topları ve kıyıda bekleyen gambotlar. Diğer yanda ise müdafaa-i hukuk cemiyetleri, kuvva-i milliye güçleri. Havzanın altında çalışan 5000 kişi havzanın üstünde cereyan eden olayları konuşuyordu. Zonguldak'ın içini tamamen denetim altına alan Fransız kıtaları, işgal alanını genişletmek için keşif harekatını yoğunlaştırmıştı. 2 Ağustos günü 10 kişilik bir Fransız süvari müfrezesi, Çaycuma'ya 7 kilometre sokularak keşifte bulunmuştu. Aynı gün bir başka Fransız müfrezesi ziyaret etmek bahanesiyle Bartın Boğazı ile Amasra Limanı'nda keşif hareketi yapmıştı. Fransızlarla Zonguldak'ta çatışmamaya özen gösteren Zonguldak Kuvvayi Milliyesi'nin komutanı Yüzbaşı Cevat Rıfat, Ankara'nın Fransızları işgal ettikleri yerde tutun, genişlemeye kalkarlarsa karşı koyun isteğini göz önünde bulundurarak Laz Emin'e baskınları durdurma haberini gönderdi. Kendisi de Fransız birlikleri içinde yer alan Tunuslu ve Cezayirli Müslüman askerlere hitaben içinde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin de bulunduğu ''Aziz din kardeşlerimiz'' diye başlayan ve karşınızdaki Müslüman askerlerin kumandanı Es-Said Ahmet Cevat Rıfat imzasıyla noktalanan bir bildiri hazırladı. Bildirilerin çoğaltılıp karşı tarafa atılması emrini verdi. Bir müddet sonra Müftü Nusret Efendi ve karargah arkadaşlarıyla atlara binip hızla ileri mevzilere gitti. Hava hafif rüzgarlıydı. Fransız müfrezesinin en önde dalgalanan bayraklarıyla ağır ağır ilerlediğini görür görmez atlarından inip sancağı yüksekçe bir yere diktiler ve mevzilendiler. Üzerinde sırma ile işlenmiş kelime-i tevhid bulunan gerede işi büyük sancak rüzgarda dalgalanmaya başladı. Cevat Bey ile Müftü Efendi ayaktaydılar. Fransız müfrezesi 200 metre yaklaştığında tam siper yattı. Bildirileri daha önce okuyan Müslüman askerler sancak-ı şerifi görünce tek bir ağızdan ''Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü ekber, Allahu Ekber ve lili hail hamd'' diye tekbir getirdiler. Türk askerleri önce şaşırdılar, sonra ayağa kalkarak tekbire tekbirle karşılık verdiler. Fransız mevzilerindeki Müslüman askerler de ayağa kalktılar. Yeşil cübbeli beyaz sarıklı Müftü Efendi ellerini gök kubbeye doğru kaldırarak tekbir sedasıyla Fransız mevzilerine doğru yürümeye başladı. Mevzilerinden çıkan kuvva-i milliye neferleri Müftü'yü izleyince Fransız mevzisini korkuyla karışık bir heyecan dalgası sardı. Kırmızı fesli Müslüman Fransız askerleri subaylarının ikazlarına rağmen topluca doğrulup Müftü'ye doğru yürüdüler. Yaklaşan her Müslüman asker eğilip Müftü'nün elini öpüyor ve yanındaki kuvva-i milliye neferine sarılıyordu.
Yattığı siperden başını kaldıran Fransız subayı, ağlayanları, fesi düşenleri, diz çöküp ellerini havaya açarak dua okuyanları şaşkınlıkla seyre koyulmuştu. Ereğli'deki kararlı direnişten sonra Müslüman askerlerin tavırlarında gözle görülür bir itaatsizlik eğiliminin ortaya çıktığını ve dikkatli olunmasını komutanlarından duyan subay, bu kucaklaşma atmosferinden kurtulmak için birliğini geri çekmeye karar verdi. Çeteler başta olmak üzere Zonguldak ve civarındaki Kuvvayi Milliye güçlerinin ağır baskısını hisseden Fransız güçleri, önce işgal bölgesini genişletme taktiğinden vazgeçtiler. Sonra da işgal ettikleri bölgeleri terk ederek Fener Mahallesi'nde üstlendiler. Bunun arkasından Ankara hükümeti ile yaptıkları anlaşma gereğince tüm güçlerini havzadan çektiler. Bunun üzerine İpsiz Recep, Laz Emin ve diğer çete reisleri, çeteleriyle birlikte işgalcilerin destekledikleri iç isyanları bastırmak ve Yunan ordusuyla savaşan düzenli orduya katılmak için batıya kaydırıldı.
35. ayrımın sonu. Sayfa 327.